Hayatın Sesleri. Başkent'ten merhaba diyoruz. Yine birlikteliğimiz başladı. Hayatın Sesleri'ne hepiniz hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Programı sizler için Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır hazırladılar. Kumanda masasında Recep Özden var ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Bugün de 15.55'e dek siz sevgili dinleyenlerimizle birlikteyiz. Birlikte olmak istiyoruz. Her zaman olduğu gibi sizleri de bekliyoruz Hayatın Sesleri'ne. Hemen telefon numaralarımızı hatırlatalım. Program boyunca bizlere ulaşabileceğiniz telefonlarımız 090-312-463-34-19 ve 463-34-21. Elektronik posta adresimiz şöyle: hayatinsesleri@trt.net.tr. Yine Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın da adları. Buralardan da iletişime geçebileceğinizi hatırlatırken, şimdi gelin Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki Hayatın Sesleri'nin İlk müziğine kulak verelim.
Aşkın mevsimi yok, çık gel. Dün ne olduysa unut gel. Leyla hep aynı Leyla, Mecnun aynı Mecnun gel. Unutmak bilmiyor, yalan olmak bilmiyor, vazgeçmek bilmiyor. Aşkın mevsimi yok, çık gel. Dün ne olduysa unut gel. Leyla hep aynı Leyla, Mecnun aynı Mecnun gel. Unutmak bilmiyor, yalan olmak bilmiyor, vazgeçmek bilmiyor.
Türkiye'de saatlerimiz 15.12'yi gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri devam ediyor. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve stüdyolarından Memleketim FM ortak yayınıyla. Sevgili dinleyicilerimiz, son yıllarda yaşanan iş kazaları ve beraberinde getirdiği sakat kalma ve ölüm olaylarından dolayı iş sağlığı ve güvenliği konusu oldukça öne çıktı biliyorsunuz ve bu haftada iş sağlığı ve güvenliği haftası. Biz de bu nedenle biraz daha konuya dikkat çekmek amacıyla stüdyoya Sayın Levent Kavla davet ettik. İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Levent Kavla. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Evet, hafta dolayısıyla 8. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı gerçekleşti 8-11 Mayıs tarihleri arasında. Dün itibariyle bitti mi yoksa bugün mü son?
Bir az önce kapanış yapıldı tahmin ediyorum. Sayın evet. Bakanımız ve Başbakanımız kapanış programında olduklarını düşünüyorum. Biz dün döndük, dernek olarak 3 gündür oradaydık. Program için, TRT için biz dönüş yaptık. Evet. Ve bugün bitti.
Evet. Nasıl geçti konferans? Birazcık konferanstan söz edelim. Kimler katıldılar? İlgi nasıldı konferansa?
Öncelikle 8.si yapılan Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlendi. Destekçileri de dünyanın iş sağlığı güvenliği alanındaki önemli kuruluşları İSSA, Uluslararası Sosyal Güvenlik Örgütü, ILO, Uluslararası Çalışma Örgütü ve DIGO, Alman Sosyal Kaza Sigortaları Örgütü buraya destek verdiler ve Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı yine destekçileri arasındaydı. Bu uluslararası formata gelmesinde 7 tane bilim kurulunda çok değerli yabancı ve kendi ülkelerinde iş sağlığı güvenliği alanında çok başarılı isimler katıldı. Tabii ki en önemlisi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışa Sayın Bakanımız Süleyman Soylu ile birlikte katılım göstermeleri ve ülkemizde iş sağlığı ve güvenliğinin önemini ortaya çıkaran konuşmalar yapmasıydı. Bunun nezdinde yabancı 58 dünyanın değişik ülkelerinden ve 350 konuşmacı katıldı bu 3 gün süren konuşma.
Kimlerdi bu konuşmacılar? İş sağlığı güvenliği uzmanları mıydı? Yoksa ülkelerinde sizin gibi faaliyet gösteren derneklerin başkanları ya da dernek üyeleri miydi?
Öncelikle konuşmacı profili iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları, bilim alanı multidisipliner bir bilim. Yani çok yönlü ve birçok bilim dalını içerisine alıyor. Ve dünyada iş sağlığı güvenliği İngiltere'de 200 yıl önce başlayan bir kültür. Ve beraberinde çok farklı bilim dallarını kullanarak birçok profesyonel oluşturmuş. Ve bu gelişmiş ülkelerden, özellikle ismini sayacağımız ülkelerden Almanya, Avustralya, Finlandiya, Fransa, Danimarka, İtalya, İsveç, İspanya, Singapur ve İngiltere gibi iş sağlığı güvenliği alanında çok ileri noktalara gelmiş ülkelerin değerli bilim adamları, kamu kuruluşlarında bu hizmetleri yapan, iş güvenliği üzerine çalışmalar yapan mühendisleri, hukukçuları, sosyal bilimcileri kendi yaptığı çalışmaları ülkemizde hem tanıtım yapmak hem de ülkemizde ve dünyaya bunları paylaşmak için konuşmacı olarak katılım gösterdiler.
Bunlar ilerleme kaydetmiş ülkelerdi. Tabii bir ki. De bu alanda çaba gösteren ülkeler var. Onların evet. Da sanıyorum liderleri vardı değil mi?
Evet, bunlar özellikle Avrupa Birliği'ne yeni katılan katılım gösteren ülkeler arasında Arnavutluk, Romanya gibi ülkeler vardı. Yunanistan yine aynı şekilde. Tabii bir de İslam ülkeleri bu işe önem vermeye başladı. Mısır, İran, Irak, Arabistan, Endonezya, Malezya gibi ülkelerde Türkiye ile işbirliği yaparak bu alanda yaptığı çalışmaları burada gösterme şansı buldu.
Peki biz bu ülkelere baktığımızda bunların neresindeyiz? Gelişmekte olan ülkeler düzeyinde kaçıncı sıralarda yer alıyoruz acaba?
Öncelikle biz iş sağlığı ve güvenliğinde bizim tabii ki bakmamız gereken sonuçtan gidecek olursak kazalar ve meslek hastalıkları. Biz burada çok iyi durumda değiliz. Yaklaşık her yıl 1000 ve 2000 arası Yani bu bazen 1500 oluyor, bazen 2000'e yaklaşıyor, bazen 1000'in altına iniyor ama ortalama son 15 yıllık bir istatistik aldığımızda 1154 kişi her yıl ortalama yaşamını kaybetmiş. 1802 kişi de iş göremez, yani sizin biraz önce söylediğiniz gibi sakat kalarak yaşama küsmüş.
Peki bununla ilgili pek çok düzenleme yapıldı. Bu evet. Düzenlemelerden sonra hala bu mudur durum?
Şimdi şöyle bir durum oluştu. 2012 yılında 30 Haziran'da İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu bu kazaların ve hastalıkların, meslek hastalıklarının önüne geçilmesi için çıkarıldı mecliste. 1 Ocak 2013'te de yürürlüğe girdi. Yürürlüğe girmesi itibariyle Türkiye'de artık bir tek çalışanı dahil olan tüm iş yerlerinde iş sağlığı güvenliği uygulamaları başlatıldı. Bazı sektörlerin tehlike sınıfına ve çalışan sayısına göre kademeli geçiş yapıldı. Ve 1 Temmuz 2016'da, yani çok yakın bir tarihte, kamu sektörünü de içine alan 50'nin altında çalışan olan az tehlikeli işlerde, yani ofis tarzı gibi az tehlikeli sektör sayılan iş yerlerinde de artık iş sağlığı güvenliği uygulamaları başlatılacak. Yani bu demek oluyor ki ülkemizde bir tek çalışanı dahi olan 1 milyon 700 bin toplam iş yerinde iş sağlığı güvenliği çalışmaları artık bir noktaya gelmiş ve başlatılmış olacak. Bu da kültürel bir değişime yol açacak. İşte bunun hedefleyen bu kanun 1 Ocak 2013'te işverenlere yükümlülükler getirdi. Bu getirdiği en önemli yükümlülük de iş güvenliği uzmanı ve iş hekimi istihdamı yapmasıydı.
Daha önce yoktu.
Yok, vardı ama çok az
değildi.
50 ve üzeri çalışanı sanayiden sayılan 10 bin üzerindeki iş yerindeydi. Şu an bu rakam 1 milyon 700
bin. Şimdi bir çalışanı bile olsa mutlaka iş alanda, sağlığı güvenliği uzmanı çalıştırmak zorunda.
Evet mı? Ama 10 kişinin altında ondan az çalışanı olan az tehlikeli iş yerlerinde bu şu an işveren tarafından da kendi bir eğitim olarak da yapabiliyor. Ama bizim hedefimiz bu iş kazalarının gerçekleştiği sektörler. İşte bu sektörler inşaat, maden, metal ve kimyasal alanlar gibi, taşımacılık gibi, tarım gibi alanlarda iş kazalarının sonucunda ölümler oluşuyor.
Peki ne yapacaklar bu uzmanlar? Kazalar meydana gelmeden önce kaza olabilir mi belirleyecekler? İşte tam olarak görevleri?
Tam bu noktada bu kanunun bize gelişi Avrupa Birliği müttesebatına uyum yasasından kaynaklanıyor.
Evet.
Avrupa'da da bu kazalar yaşandı. Ama onlar bir risk değerlendirmesi uygulamasıyla riskleri sonradan, iş kazası olduktan sonra reaktif bir yaklaşımla değil, proaktif bir yaklaşım sergileyerek, yani kazalar olmadan öngörerek önleme metodunu seçtiler. Bu bir risk değerlendirmesi çalışmasıydı ve iş güvenliği uzmanları iş yerlerinde risk değerlendirmesi yaparak mevcut ortamdaki teknik uyumsuzlukları, yani ortamdan kaynaklanan tehlikeli durumu pozitife çevirerek iş kazalarını öncelikle önleme yoluna gidiyor. Ve işçilere eğitiyoruz, işçilere eğitim veriyoruz davranış değişikliği için, güvenli davranış için. Ama bizim için en önemli de işverenlerimiz.
Evet.
İşverenlerimiz de iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmesinde biz teknik rehberlik ve danışmanlık yapıyoruz.
Evet, peki işverenler bu yükümlülüğün farkındalar mı acaba?
İşte bu istatistiklere bakacak olursak 2014 kanun çıktıktan sonra 2013-14'e bakacak olursak 2014 yılında 1626 çalışanımız yaşamını kaybetti ve 1421 çalışanımız da iş göremez duruma düştü. 2013'te bu rakam 1360 çalışanımız yaşamını kaybetti iş kazasından. 1604 çalışanımız da iş göremez durumuna düştü. 2015'te Sayın Bakanımızın dün konferansa verdiği bilgiye dayanarak 1200 civarında olduğunu söylediler. Yaşamını kaybeden sayısı. Yani çok belirgin bir düşüş yok. Bunun sebebi de biz tahmin ediyoruz ki işverenimiz hala bunu kanunda uygulamalar ve yükümlülüklerin iş yerinde getireceği pozitif verimliliği, çalışma barışının henüz farkına varamadı.
Peki bir yükümlülüğü yok mudur?
Var tabii ki. Şu an bakanlığımız bu konuda denetim ve teftişlerde özellikle idari ve ceza uygulamalar yapıyorlar. Birçok yaptırımları var. Fakat 1 milyon 700 bin iş yerinin 700 bini tehlikeli ve çok tehlikeli iş yerleri olduğu için bir anda hepsini disipline edemeyebilirsiniz. Fakat etkin çalışmalar yapılması yönünde biz de İSAK Derneği olarak görüşlerimizi bildiriyoruz ve Sayın Bakanımızın da bu yıl açıkladığı teftiş programında çok etkin ve yaygınlaştırılacağı konusunda bize müjde verdiler. Cumhurbaşkanımızın da katılımı bu yöndeydi. Verdiği mesaj, artık işverenler bunu yaşamın, çalışma yaşamının bir parçası olarak kabul edecek, hatta temeli olarak kabul edecek. Hangi işi yaparsa yapsın, iş sağlığı güvenliği çalışmalarını, çalışma yaşamını entegre etmeyen işveren mutlaka olumsuzluklarla karşılaşacak.
Yani ciddi yaptırımları
tabii ki
olacak diyorsunuz. Evet. Peki şimdi uzman açığımız nedir bu konuda? Yeterli uzmanımız var mıdır?
İş güvenliği uzmanı ve iş yer hekimi yani ve diğer sağlık personeli. Hı-hı. Bu üç meslek iş sağlığı ve güvenliği profesyoneli olarak isimlendiriliyor. Profesyonellerimizin sayısı 2012 yılında kanun ilk çıktığında 2161 kişiydi. Ve bunların 300 veya 400 bizim meslektaşımız vardı aktif çalışan. Şu an gelinen sayı, son aldığımız bizim bakanlığımızdan aldığımız bilgiler 95.281 iş güvenliği uzmanı, 28.469 iş yer hekimi, yani yaklaşık 120 binin üzerinde İSG profesyoneli, yani iş sağlığı güvenliği profesyoneli belge aldı. Bunların yaklaşık %30 ve 40'ı aktif çalışıyor. Yani sayımız evet yeterli.
Mesleğe ilgi ve talep de arttı yani bu anlamda.
Oldukça yüksek tabii. Hı-hı. Ki oldukça yüksek, çünkü bu iş insani bir iş ve biz tabii ki bu işi seçerken birçok meslektaşım, biz bir anket yapmıştık İSAK Derneği olarak. Anket sonuçlarında %40'a yakın idealist düşüncelerle bu işi seçtiklerini, hı-hı, söylediler. Yani kutsal bir iş olduğunu biz kabul ederek girdik. Tabii burada bizim bu sosyal değişimi gerçekleştirmemiz için bize ciddi bir destek gerekiyor. Hem bakanlığımız tarafından hem işverenler tarafından. İSAK Derneği olarak da meslektaşlarımızın sesi olarak çalışmaya devam edeceğiz. TRT'nin de bizi buraya çağırması çok büyük bizim için hem bir nezaket göstergesi hem de bir iş sağlığı ve güvenliğine ve insana verilen önemi gösteriyor. Bu konuda ben size öncelikle teşekkür etmek istiyorum.
Biz de teşekkür ediyoruz geldiğiniz, bu bilgileri bizlerle paylaştığınız için. Çalışma şartları ve sağlık koşulları mutlaka ama mutlaka iyileştirilecek o zaman bu durumda baktığımızda.
Yani biz geleceğe umutla bakmak istiyoruz. Hı hı. Çünkü her yıl dünyada ki iyi gelişmiş, bu alanda kendini iyi noktalara getirmiş ülkelere yaklaşmak istiyoruz. İngiltere'de her 100 bin çalışanda bir yılda sıfıra yakın ölümler oluyor. Bizde şu an bu rakamlar %10 ile 16 arasında. Yani her 100 bin kişide %10 ve 16, 10 veya 16 ölüm oranı var. Yani biz yıllık 1000 ile 2000 arasında çalışanımızı kaybediyoruz. Bu sayıları biz
ne kadar yasal düzenleme de yapsak bu sayıları düşüremiyoruz herhalde. Bizim sıkıntımız burada galiba.
Evet, şimdi,
çünkü ciddi anlamda bir yaptırım uygulayamıyoruz galiba. Değil mi?
Şimdi, ülkemizde şöyle bir bizim için negatif bir durum da söz konusu. Bu tüm toplumu ilgilendiren bir çalışma yaşamı, tüm toplumu ilgilendiren bir durum. Çünkü her evde bir çalışan var. Aslında birazcık da iş sağlığı güvenliği kültürü toplumsal kültürün bir parçası. Bunun birden gelişmesi mümkün değil ama dediğiniz gibi bu kültürün oluşumu için bu konuda öncelikle yaptırımlarımızı iyi kullanmamız, etkin, evet, kullanmamız gerekiyor. Ben inanıyorum ki bu şekilde hem biz artık sahaya indik İSG profesyonelleri olarak. Sahada artık çalışma yaşamında İSG konuşuluyor, İSG anlaşılmaya başlandı. İşverenlerimizin de bize katılımıyla birlikte arzuladığımız ölçüde bu çok daha çabuk gelişecek ve ilerleyen yıllarda biz ülkemizde iş kazalarının ve meslek hastalıklarının sıfıra inmesi hedefiyle konuşacağız. Umarım, bu umudumuzla biz bu mesleği seçtik.
Evet, umarız öyle olsun. Hani ilerleme kaydetmiş ülkeler vardı ya 8. Evet. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı'nda, evet, konuşan. Umarız, sanıyorum 2 yılda bir gerçekleşiyor,
evet,
bu konferans.
Evet, konferanslarımız 2 yılda bir İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde.
9.sü gerçekleştiğinde umarız biz de sıfır
kaza, sıfır kayıp inşallah bütün zaten temelimiz bu. Ama bunu yapacak olan, gerçekleştirecek olan, bu ülkede çocukların öksüz kalmasına, eşlerin dul kalmasına ve annelerin, babaların yüreklerinin yanmasına dur diyecek olan iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri olacaklar. Çünkü bu işin tam ortasında, merkezinde biz varız.
Evet.
Bize toplum verilecek destek ülkemizde toplumsal barışı ve toplumsal hayatta iş sağlığı güvenliği kültürünün oluşumunu buna karşılık gelecek.
Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür
program konuğumuz olduğunuz için, bilgileri bizlerle paylaştığınız için, yine birlikte olmak dileğiyle, sıfır kazasız günlerde evet. Yine birlikte olmak dileğiyle. Sağ olun,
çok
var olun.
Çok teşekkürler, saygılar sunuyorum.
Saygı bizden efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Levent Kavlak'tı konuğumuz. Teşekkür ediyoruz kendisine ve Hayatın Sesleri'nde yeniden müziğe dönüyoruz. On 15.31 Türkiye'de saatlerimiz. Hayatın Sesleri Başkent'ten TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından Memleketim FM ortak yayınıyla devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi Almanya'ya uzanmak istiyoruz. Çünkü Almanya'da Mayıs ayı oldukça renkli geçiyor sevgili dinleyicilerimiz. Mayıs ayı ağacının meydanlarda yerini aldığını biliyoruz. Mayıs ayı dansı olarak da çevirebileceğimiz şenlikler düzenleniyor Almanya'da. Yani baharın gelişi büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Hemen Almanya'ya, Münih'e sevgili Buket Barlas Vehter'e merhaba demek istiyoruz.
Merhabalar, Münih'ten hepinize sevgiler, selamlar.
Teşekkür ediyoruz. Evet, nedir Mayıs ayı ağacının özellikleri? Birazcık bize bu ağaçtan söz eder misiniz lütfen?
Evet, baharın gelişiyle birlikte açık havada olmayı tercih eden Almanlar Maybaum, yani Mayıs ayı ağacı ile ilgili hazırlıklara da büyük önem vermekteler. Çeşitli flamalar, kabartmalar ve taçlardan oluşan Mayıs ayı ağacı canlı müzik eşliğinde folklor ekiplerinin, çeşitli derneklerin ve farklı meslek gruplarının da katılımıyla Mayıs ayı başında hazırlandığı yerden alınarak büyük bir tören eşliğinde yerleştirileceği alana getiriliyor. Hep ağaç diye bahsediyorum ama aslında bunu kayın ağacının veya çam ağacının gövdesinden hazırlanmış, kökü olmayan büyük bir kütük gibi de düşünebiliriz. Yüksekliği 35-40 metre kadar olabiliyor. Ağaç meydanda yerini aldığında geleneksel kıyafetlerini giymiş olan Almanlar da ağaç etrafında kutlamalar yapıyorlar. Çeşitli folklor grupları canlı müzik eşliğinde danslarını sergiliyorlar. Çoluk çocuk, her yaştan insan bu danslara katılarak bir şekilde baharın gelişini, doğanın yeniden dirilişinin coşkusunu hep birlikte kutluyorlar. Bu danslara da aynı zamanda May Tanz, yani Mayıs ayı dansı denmekte. Adeta bir panayır alanına dönüşen meydanlarda tabii ki geleneksel yiyecek ve içecekler de oluyor. Almanya'da yapılan eğlencelerin olmazsa olmazı, ünlü Alman birası ise bu şenliklerde bol miktarda tüketilmekte. Ağacın gövdesinde yer alan süslemelerden de bahsetmek istiyorum biraz. Bu süsleme işi aylar öncesinden başlamakta. Uygun büyüklükte güzel bir ağaç bulunduğunda öncelikle dallarından, yapraklarından arındırılıyor. Daha sonra ise çeşitli meslek gruplarının işlerini temsil eden kabartmalar genelde tahta veya çinko levhalara işleniyor ve bu levhalarda ağacın gövdesine çakılıyor. Küçük ebatlarda hazırlanan flamalar da yine önemli. Bavyera eyaletinin bayrağının rengi mavi ve beyaz olduğu için Münih'teki veya Bavyera yöresindeki Mayıs ağaçlarının gövdesinde bu renkleri görmek mümkün. Aslında bir tek Almanya'ya özgü bir uygulama da değil bu. Çek Cumhuriyeti'nde, ayrıca Avusturya veya İsviçre gibi ülkelerde de bu gelenek var. Yalnız yörelere göre renklerde ve süslerde farklılıklar olabiliyor. Dinleyicilerimiz mutlaka dikkatini çekmiştir. Almanca'da May, Türkçe'de Mayıs sözcük olarak da birbirine benzemekte. Bu benzerlik aslında pek de tesadüf değil. Sözcüğün kökeni Roma mitolojisindeki bahar ve bereket tanrıçası olan Miai. Bu ayda tanrıça Miai için şenlikler düzenlenir. Miai'nin bayramı kutlanırmış. Kökeni bu kadar eskiye giden bu kutlamaların günümüzde de bir şekilde devam ettiğini söylemek mümkün. Mayıs ayı içinde pek çok yerde farklı etkinlikler yapılmakta. Size kısaca geçen hafta Cuma günü düzenlenen bir May Tanz, yani Mayıs ayı dansı etkinliğinden bahsetmek istiyorum. Münih'in başarılı Türk derneklerinden biri olan Yabancı Veliler Derneği tarafından hem Türk halk oyunlarına hem Bavyera danslarına yer verilen bir akşam düzenlendi 6 Mayıs tarihinde. Bu etkinliğin organizasyonunu yıllardır başarıyla üstlenen Yabancı Veliler Derneği her iki ülkenin halk oyunları ekiplerini bir araya getirmeyi başarıyor. Bu yılki organizasyonda Türkiye isimli folklor ekibi Türk halk oyunlarından örnekler sergilerken İzargao isimli Bavyera halk dansları topluluğu da Bavyera danslarını sergilediler. Türk yemekleri ağırlıklı olmak üzere zengin bir büfenin de yer aldığı etkinliğe katılan misafirler böylece Türk ve Bavyera müzikleri eşliğinde hep birlikte dans ederek baharın gelişini kutlamış oldular.
Ne güzel. Mayıs ayının sonuna kadar sürecek midir bu?
Evet, çeşitli yerlerde şehrin farklı bölümlerinde, farklı mahallelerinde, işte küçük yerleşim yerlerinde de tabii ki kasabalarda, köylerde bu tip etkinlikler sürekli devam ediyor. Ama ilk başta ağaç kurulduğunda, yani ağaç o meydana getirildiğinde yapılan danslar bir şekilde her mahallede, her bölgede, farklı farklı yerlerde, farklı ortamlarda, farklı alanlarda danslar şeklinde devam ediyor.
Evet, ufak köylerde de mutlaka Mayıs ayı ağacı yerini alıyor galiba.
Evet, evet, evet, her yerde.
Evet, peki çok teşekkür ediyoruz sevgili Buket Barlas Vehter aktardıklarınız için. Yine birlikte olmak dileğiyle, hoşça kalın.
Hoşça kalın, iyi yayınlar diliyorum.
Bir elmanın yarısı, biri sensin biri ben. Bir elmanın yarısı, biri sensin biri ben. İki ceylan yavrusu, biri sensin biri ben. İki ceylan yavrusu, biri sensin biri ben. Gel bir dünya kuralım, başka kimse olmazsın. Gel bir dünya kuralım, başka kimse olmazsın. Biri kız bir oğlan, iki çocuk oynasın. Biri kız bir oğlan, iki çocuk oynasın. Açan her güzel gülün biri sensin biri ben. Açan her güzel gülün biri sensin biri ben. Kafesteki bülbülün biri sensin biri ben. Kafesteki bülbülün biri sensin biri ben. Gel bir dünya kuralım, başka kimse olmasın. Gel bir dünya kuralım, başka kimse olmasın. Biri kız bir oğlan, iki çocuk oynasın. Biri kız bir oğlan, iki çocuk oynasın. Gel bir dünya kuralım, başka kimse olmasın. Gel bir dünya kuralım, başka kimse olmasın. Biri kız bir oğlan, iki çocuk oynasın. Biri kız bir oğlan, iki çocuk oynasın.
Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Köşemiz başladı. Şefimiz sevgili Özgür Aksu'na yine bizlerle birlikte. Merhabalar Özgür, hoş geldin.
Hoş bulduk, merhabalar. Yine güzel, lezzetli tariflerle
evet,
geldim.
Ve değişik.
Orijinal.
Evet, çok orijinal. Birkaç haftadır böyle zaten hiç tatmadığımız lezzetleri dinleyicilerimizle paylaşıyoruz. Unutulmuş ama biz onları yeniden
hayata döndürüyoruz. Hatırlatıyoruz. Hı-hı. Belki de tattırıyoruz.
Evet ve hep mevsim itibariyle ne çıktıysa onu yapmaya çalışıyoruz.
Elimizden
yine bu da onlardan biri galiba.
Evet, Yeni Dünya Kebabı öyle. Şu an tam çıktığı dönem. Hı-hı. Ki Yeni Dünya Kebabı'nı yaparken Yeni Dünya'nın böyle tam olmamış, böyle hafif mayhoş olduğu dönem, yani şu anki hali, evet, olması.
Meyve ve kebap, yani daha önce de yapmıştık böyle lezzetler. Yine bu da Osmanlı mutfağından mı?
Benziyor. Anlatacağım tarihçesini. Hı-hı. Yine yani yakın bir tarihçesi, evet, var. Cennet Çamuru da, Yeni Dünya Kebabı da Kilis. Yani bugün aslında bir Antep günü, hı-hı, yapıyoruz burada. Aynı zamanda da unutulmuş tatları da tekrar hayata geçirmiş, evet, olalım. Yani çok zengin bir kültürümüz var. Bunun beraberinde bir sürü lezzetler çıkmış ortaya. Çok büyük bir coğrafyanın üzerinde olmaktan, yaşamaktan dönem dönem oluşmuş şeyler bunlar. Nimetleri bunlar onların. Hı hı. O yüzden biz de bunları unutturmamaya çalışıyoruz.
Evet.
Önce
gerçi
tatlıyı yapalım.
Şu anda özür dilerim, sözünü kesiyorum. Gerçi şu anda Kilisliler bu tatları unutmuş, belki yapamıyorlar ama biz de onları böylece yanlarında olduğumuzu bir şekilde
olalım.
Evet, göstermiş olalım.
Onları unutmadığımızı da gösterelim.
Evet.
Önce tatlımızı yapalım. Arkasından da kebabımızı yapalım. Tatlımız,
evet,
için önce 200 gram kaymağa ihtiyacımız var. 1 kilo toz şeker, 5 bardak su, yani 1 litre, 1 dilim limon, 350 gram tel kadayıf, 200 gram tereyağı ve 1 çay kaşığı tarçın. Hı-hı. Aslına bakarsanız bir atom. Yani baktığınız, evet, zaman yüksek kalorili.
Ama biz küçük bir parça yiyeceğimiz
yapacağız
için. Evet.
Öyle yaz geliyor, evet öyle. Önce bir şerbet yapacağız. 1 litre suda 1 kilo şekeri 1 dilim limonla beraber kaynatacağız, soğutacağız. Hı hı. Kenara koyacağız. Sonra tereyağını tavada eriteceğiz. Tel tel ayırarak ufalttığımız kadayıfı onu böyle diderek üzerine dökeceğiz.
Tereyağını
üzerine, hı hı, dökeceğiz. Kadayıfı bıçakla çok ufaltmayacak şekilde doğrayıp bir tepsiye alacağız ayrıca. Bir bölümünde.
Onu tereyağlamadık.
Yok.
Evet.
Ayrı bir tepsiye aldık. Kısık ateşte kadayıfı hafif hafif devamlı 40 dakika. Yakmadan. Helva yapar gibi. Sürekli karıştırarak, evet, kavuracağız. Nemini kaybedecek, kuruyacak.
Çünkü rengi de değişecek mi?
Çok az değişiyor.
Çok az,
yani
evet.
Zaten hafif böyle portakal, hı, rengine dönüşüyor.
Evet.
Sonra ateşten aldıktan sonra soğuk şerbeti, o yaptığımız baştaki şerbeti soğuduktan sonra Antep fıstığıyla birlikte, ki Antep fıstığının miktarı size kalmış. Ne kadar istiyorsanız yapabilirsiniz.
Ne kadar bol olursa o kadar güzel olacak.
Sonra 5 dakika bunu harmanlayacağız, karıştıracağız. Çünkü olay şu. Baklavada olduğu gibi fırından çıkan yufka üzerine şerbeti verdikten sonra tekrar kaynamaya başlıyor. Bu, hı hı, suya hasret kalması anlamına geliyor. Hı. Burada da yine hasret bırakacağız suya. Üzerine şerbet döktüğümüz zaman bütün şerbeti içine çekecek. Emecek yani,
evet,
şiddetle böyle diye içine çekecek. İstediğimiz de o. Daha sonra bunu tabaklara alıyoruz. Üzerine kaymak koyuyoruz. Süslüyoruz. Belki istersek yine tekrar Antep fıstığıyla ya da başka farklı süslerle dekoratif olarak süsleyip tabağa koyuyoruz. Ondan sonra da afiyetle yiyoruz.
Bu kadar.
Bu kadar. Hmm. Aslında zor değil, yapımı,
evet,
da kolay.
Evet, gerçekten öyle.
Ama işte adını duyunca cennet çamuru, kim bilir neler yapılıyordur diye. Hmm. Çamurun sebebi ise bunu karıştırdıktan sonra, harmanladıktan sonra o didilmiş, parçalanmış
kadayıfı
tereyağıyla birlikte, şekerle birlikte, fıstıkla birlikte karıştırdıktan sonra bir bulamaça dönüşüyor. Yani gerçekten çamur gibi oluyor.
Evet.
Ama lezzet cennetten çıkma diyerek. Bu düşünceye,
evet,
kapılıyoruz ve ondan sonra tabii yerken kendimizi cennette hissediyoruz.
Hmm.
Öyle bir güzel. Aslı,
evet,
Halep'ten geliyor. Halep'ten gelen bir tatlı. 3-4 asır öncesine ait yemek tariflerinin olduğu bir Osmanlı yemek kitabının içerisindeki tarif zaman içerisinde değişe değişe bu hale gelmiş.
Nasılmış ki ilk tarif?
Bu kadar karıştırmadan yapılıyormuş. Daha sonradan karıştırılarak yapılmış. Hmm. Farklı yöntemlerle şerbetinin şekli değişikmiş, sunumu değişikmiş. Sonra zaman içerisinde buna dönüşmüş.
Evet.
Aslı bu. Eğer kadayıfını Antep'ten alırsak daha kalındır kadayıfı Antep'in. O yüzden daha güzel olacaktır.
Hmm.
İnce de birazcık daha eriyor.
Hmm.
Kalın olması gerekiyor. Eğer,
evet,
buluyorsak kaymağı da, koyun kaymağı bulursak eğer, imkanımız varsa.
Yeme de yanında yat.
Lezzet orada yani. Püf noktası ve detayı da burada aslında bakarsanız.
Hı-hı.
Yeni Dünya,
evet,
kebabına gelince Malta eriği aslında o. Yeni, hı-hı, Dünya dediğimiz bir erik türü,
evet,
aslında. 22 tane. Bu da yaklaşık olarak 1,5 kiloya falan geliyor. Tabii tepsinin büyüklüğüne göre bunun sayısını azaltıp, hı-hı, artırabiliriz. 350 gram kıyma, 10 diş sarımsak, yarım çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı tuz, 3 yemek kaşığı su ve tepsiyi yağlamak için de bir tatlı kaşığı sıvıya ya da bir fırçayla da yapabiliriz bunu. Fırından çıkardıktan sonra üzerine dökmek için de bir sos yapıyoruz. Bunun için de nar ekşisine ve zeytinyağına ihtiyacımız var. 2 yemek kaşığı. Bu ikisini karıştırıyoruz, üzerine sos olarak döküyoruz. Hı hı. Hazırlarken de çok kolay. Kıymamızı bir kaba alıyoruz. Sadece tuz ve karabiberle yoğuruyoruz. Hı hı. Bunun için %70'e %30 dana ve koyun karıştırmakta fayda var.
Evet.
Yani %70 dana, %30 kıyma. Hı hı. Köftede, normal köfte için de bu geçerli. Gerçekten lezzetli köfte yapmak için buna ihtiyacımız var. Yani bu orana.
Evet.
Denemenizde fayda var. Çok da lezzetli olacaktır. Bunu küçük yuvarlak halini, köfteler haline getiriyoruz avucumuzun içerisinde. Yeni dünyaları yıkıyoruz.
Sulu köfte gibi mi?
Aynen.
Evet.
Küçük köfteler haline getiriyoruz. Fellah köftesi gibi.
Küçük.
Sonra yeni dünyaları yıkıyoruz. Ortadan ikiye bölüyoruz. İçindeki çekirdekleri çıkarıyoruz. Ve böyle boş kayısı gibi kalıyorlar. Hı-hı. Sonrasında parçalamadan yapmaya ihtiyacımız var burada. Hazırladığımız köfteleri ortalarına koyuyoruz. Üzerine kapak gibi kapatıyoruz. Ortada köfte. Yeni dünyanın arasındaki çekirdek yerine köfte koyuyoruz.
Hı-hı.
Sonra bunu yağlanmış tepsiye diziyoruz. 3 yemek kaşığı su gezdiriyoruz üzerinde. Yani birazcık nemlendiriyoruz.
Köfteler görünmüyor tabii birbirine kapandığı için.
Neredeyse görünmüyor. Evet. İstersek büyük yaparız, üstüne kapatırız. Büyük de olabilir. O bize kalmış.
Evet, anladım.
Sonra 200 derece daha önceden ısıttığımız fırına vereceğiz bunu. 25 dakika pişecek. Daha sonra güzelce kızardığını hissediyorsunuz zaten görsel olarak. Ondan sonra çıkartabiliriz. Sonrasında üzerinde sosumuz var. Nar ekşisiyle birlikte zeytinyağını dökeceğiz. Sonrasında tabağa koyacağız. Servisimizi yapacağız. Sarımsaklarımız vardı. Onu da hatırlatayım hemen. Onu da tepsinin etrafına, kenarlarına böyle dizerek aroma vermesini.
Yanında.
Aroma vermesini sağlayacağız.
Evet.
Bunu lavaşın içine de koyabiliriz. Hı. Normal boş tabağa da koyabiliriz. Beğendiğinin üzerine de koyabiliriz. Yani bize kalmış, bunu çeşitlendirebiliriz.
Evet, nasıl yemek
ama orijinali isterlerse. İnce bir lavaşın üzerinde. Hı hı. Sadece bunların olduğu bir lavaşın üzerinde. Yanında ufak sarımsaklar. Tanelerin olduğu bir yemek.
Peki biraz mayhoş bir tat mı oluyor? Çünkü şu anda
piştikten sonra mayhoşluğu gidiyor.
Yeni dünyalar biraz mayhoş.
Öyle olması
daha
gerekiyor
tatlanmadı.
Zaten.
Öyle mi olması
tabii
gerekiyor?
Özelliği o. Hı. Tatlı olursa olmaz.
Olmaz.
Yani hafif
peki o mayhoşluğu hissediyoruz o zaman.
Azıcık alacağız. Piştikten sonra çok kalmayacaktır o mayhoşluk. Ama aromasını verecektir köfteyle birleştiği için. Hı hı. Çok da lezzetli hale gelecektir.
Ay ama çok güzel görünüyor.
Facebook sayfamızda var. Şu an görebilirler.
Evet. Hayatın sesleri. Ay, sunum da çok güzel ama öyle başın
tabii
üzerinde.
Bir tahtanın üzerinde de artık moda. Bir tahtanın üzerinde sunum yapmak. Üzerine birazcık belki maydanoz, belki taze yeşil soğan ince ince
ama
kıyıp
burada,
koymak.
Ama burada şeyler biraz açılmış, kıymalar ortaya mı?
Görselliğini ortaya
köfteler.
Koymak için. Hmm. Burada köfteler biraz daha büyük.
Hı-hı.
İkisini beraber kullandığımızı düşürürsek. Burada da Malta eriğinin aslında olması önemli. Şimdi yeni dünya diyoruz ama bunun çeşitleri var.
Hı hı.
Malta eriği olanı kullanırsak çok daha iyi olacaktır. Tatlandıktan sonraki dönem bunun için lezzetini bozacaktır. Hafif mayhoşluğunun olduğu şu dönem, şu haftalarda bunu yaptık. Sonrasında tatlanacağı anlamı olmayacaktır.
O zaman seneye yapabileceğiz ancak.
Bir sonraki seneye kalacak.
Evet.
Düşün, dönemsel yani bir hafta 10 günlük belki 15 günlük bir süreçte yapılan bir yemekten bahsediyoruz.
Evet. Gerçekten mevsim itibariyle o kadar çok şey yapabiliyoruz ki.
Evet.
Her şeyi o kadar bol
kullanabiliyoruz
ki gerçekten yani biri bitmeden bir diğerini hemen
takip ederek bunu yapabiliriz aslında.
Evet, evet.
Ama işte evvela gözümüzün olması gerekiyor bu işte.
Hmm.
Yani yoksa kulağımız olmuyor. Önce gözümüz olacak ki yapmak isteyeceğiz ki bunu.
Evet.
Takip edeceğiz. Şu an neyi mevsimi biraz pazar gezeceğiz, manav gezeceğiz. Biraz işte gözümüz olacak, inceleyeceğiz, elimize alacağız, bakacağız olmuş olmamış. Bunlar önemli.
Ya da hayatın seslerinde işimiz gücümüz yemek köşesini takip etmeleri de yeterli. Biz onları neler yapacağı konusunda evet gerçekten sen bu anlamda yol gösteriyorsun. Haftaya ne var?
Bakalım ne çıkacak haftaya?
Ne çıkacak, ne zaman ben de bilmiyorum.
Şimdi mevsimlerde de bir kayma oldu aslında. Normal dönemi hı-hı. olan sebzeler, meyveler biraz daha önce, biraz daha sonra olabiliyor artık hı-hı. eskisi gibi değil. Bakacağız haftaya manavımıza, pazarımıza.
Neler
gezeceğiz,
var.
Neler var, neler yapabiliriz diye düşüneceğiz ve ondan sonra tariflerimizi buradan dostlarımızla paylaşacağız.
Evet, peki sen işte Malta eriğini tezgahlarda görünce mi, aa böyle bir yemek var ya da zamanı gelmiş yapayım
zamanı
diye hatırlıyorsun.
Şimdi,
nasıl yapıyorsun?
Şimdi bunları daha önceden yaptığımız ya da takip ettiğimiz ya da araştırdığımız, incelediğimiz, tattığımız için öncesinde
hı-hı.
görünce aa aklına geliyor. Ha, tezgahtaki o sebzeleri, meyveleri görünce bundan da bunu yapabiliriz diyor. Şu an tam zamanı deyip yapabiliyoruz.
Evet.
O yüzden.
Mesela hayatın sesleri
balık için de aynısı.
Ne zaman? Öyle mi?
Tabii hangi balığın hangi dönemde olduğunu bilmek önemli.
Hmm.
O yüzden dönemsel olarak balıkların lezzetli ve yağlı olduğu dönemler var.
O dönemlerde, şimdi o dönemlerde değiliz.
Evet. O yüzden o dönemleri takip edip o dönemlerde o balıkları yapmak gerekiyor.
Hmm.
Mesela biz kışın balığı çok yaptık fark ettiyseniz.
Evet,
sebebi
çok yaptık.
Çünkü kar suya düştükten sonra balıklar yağlanır. Yağlandıktan sonra da lezzetlenirler.
Hmm.
O yüzden biz onu o dönemde daha çok yapıyoruz. Şimdikiler daha böyle buzhane ya da dondurulmuş olacağı için çok istediğimiz lezzeti alamayabiliriz.
Evet. Peki sen hayatın sesleri için bizim köşemiz çarşamba günleri işimiz gücümüz yemek köşemiz. Ne zaman karar veriyorsun? Nasıl seçiyorsun? Neye göre seçiyorsun mesela?
Aslında buradan çıkar çıkmaz da olabiliyor. Ya da burada biz birlikte sohbet ederken de bir anda aa bak bunu da yapabiliriz diyebiliyoruz. Ya da işte çarşıda gezerken tezgahtaki gördüğüm bir şeyden de olabiliyor. Ya da bununla ilgili sürekli yemek workshoplarımız var. Acaba bu hafta hangi workshop'ı yapalım diye konuşurken o arada da bir fikir gelebiliyor. Ya da istek de olabiliyor.
Evet.
İstekler de oluyor çünkü.
Şimdi
ya şöyle bir şey var yapın diye.
Genelde bu tür yemeklerle ilgilenenler birazcık da kilosu yerinde oluyorlar. Ama sen gayet formunu da koruyorsun. Bunu nasıl beceriyorsun mesela bu kadar cennet çamuru, yeni dünya kebabı bunları yapıp da yememek mümkün mü?
Tabii yiyoruz ama az önce dediğimiz gibi azıcık tadına bakıyoruz. Tadına
başı bakarak. Da aynı, tabii, sonu da aynı çünkü
azıcık,
değil
azıcık.
Mi? Azıcık azıcık.
Yoksa sonu yok bu işin.
Yok değil mi gerçekten öyle. Peki önümüzü yaz böyle hani diyet yemeklerin tariflerinde vardır herhalde
tabii, tabii.
Değil mi? Geç bile kaldık
tabii,
aslında
tabii.
Değil
ya,
mi?
Ama yavaş yavaş onları da yapmaya başlayacağız. Daha böyle serinleten yiyecekler, tarifler ya da
tok tutan
uzun süre ya da su ihtiyacımızı karşılayacak.
Tatlı ihtiyacımızı kesecek mesela.
Aynen öyle onları da yapacağız.
Yapacağız
o zaman
mı?
Önümüzdeki hafta biraz daha diyet çalışalım. Bak işte dediğim gibi az önce konuşurken çıktığı gibi. Şu an ne dönemi? Diyet
çıktı.
Dönemi.
Evet.
Herkes... Tabii cennet çamurunun resmini gördükten sonra.
Biraz bu cennet çamurunu da yiyelim de
ondan sonra. Tabii hep öyle olur.
Hep öyle olur ya zaten pazartesi başlanır salı günleri bozulur.
Şunu da yiyeyim başlıyorum diyerek.
Evet biz de cennet çamurunu ve yeni dünya kebabını tattıktan sonra biraz başlayabiliriz herhalde. Sevgili Özgür Aksu'na çok teşekkür ediyoruz. Yine
ben teşekkür ederim. Afiyet olsun.
Haftaya yeni lezzetlerle yine birlikte olacağız. Dinleyicilerimize yine birlikte veda edelim o zaman. Evet sevgili dinleyicilerimiz bugün de Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik. Programı sizler için Didem Öztaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır hazırladılar. Yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım sevgili Recep Özdem'di. Teşekkür ediyoruz kendisine. Ve spikeriniz ben Nilgün Doruk. Bugünlük bu kadar diyoruz. Ancak yarın 15 haberleri sonrası yine başkentten beğeneceğinizi umduğumuz konularımız, konuklarımız ve müziklerimizle yine merhaba diyeceğiz sizlere. Görüşünceye dek hoşça kalın diyoruz.
Hoşça kalın, ağzınız tatlı olsun.
Teşekkürler. Hayatın Sesleri.
Zengi eğlenceler. 28 Bilecik 25 Yamama 20. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne?